Ayrım 33.
Sayfa 89. Türkiye'de eğitimin kısa tarihçesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun eğitim mirası. 1924 yılına kadar süren 600 yıllık Osmanlı eğitim sisteminin genel özellikleri şu noktalarla karakterize edilebilir. Osmanlı İmparatorluğu'nun eğitim ve öğretim işlerinde bir birlik söz konusu değildir. Okullar ancak belirli tarihi zorunluluklara cevap vermek üzere birbiri yanına sıralanmıştı. Hatta temsil ettikleri dünya görüşü yönünden birbirlerine karşıt olan kuruluşlar manzarasındaydı. 19. yüzyılın ortalarına kadarki eğitim sistemi bir dereceye kadar bütünlüklü bir yapıya sahipti. Bu karışıklık ve karşıtlık ise özellikle 1839 yılındaki Avrupalılaşma yolundaki reformlardan sonra başladı. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu eğitim sistemini iki ayrı döneme ayırarak inceleyebiliriz. 1839'daki Tanzimat Fermanı ve yenileşme dönemine kadarki eğitim sistemi genel hatlarıyla bir feodal teokratik düzeni temsil etmektedir. Bir yanda geniş basit halk tabakalarının çocuklarının devam ettiği birkaç yıllık mecburi olmayan sıbyan okulları. Diğer yanda bundan bağımsız ve içinde ilk, orta ve yüksek öğrenim kademelerinin bulunduğu medreseler vardı. Bunların ortak yanı yürüttükleri öğretimin dini temele dayanmasıdır. Her ikisinin de amacı skolastikçi bir metotla, ezberciliğe dayanan didaktik ile her şeyi dini esaslara göre yorumlamaktı. Temel kültür dilleri tıpkı Batı ülkelerinde Latince ve Yunanca gibi. Bilim için Arapça ve edebiyat için Farsça kullanılıyordu. Yukarıda sözünü ettiğimiz okullara ek olarak sayıları az olan Enderun okullarını gösterebiliriz. Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan bu okulların başlangıçtaki amacı şöyle özetlenebilir. Türk olmayan azınlıkların çocuklarını, esir düşen genç prensleri ve kabiliyetli halk çocuklarını sıkı bir eğitimden geçirerek yabancı olanları Türkleştirip, öte yandan da özel saray hizmetlerinde kullanmak üzere yetiştirmek. 18. yüzyıldan itibaren bu amaçtan uzaklaşılarak saraya mensup imtiyazlı tabakanın çocukları da alınmaya başladı. 1839'da Tanzimat'la başlayan Avrupalılaşma hareketinden sonra bu sıraladığımız okulların yanı sıra Avrupa tipi laik okullar kuruldu. Bu okullar ilk öğretim okulları olarak hizmet veren Mektebi İptidai, orta öğretim okulları olan İdadiye, Rüştiyeler ve Sultaniye, yüksek öğretim olarak hizmet veren Darül Füyun'un okullarıydı. Bu Avrupa tipi okullar ve üniversite ile diğer okul kuruluşları iki ayrı ve birbirine karşıt sistem haline dönüştü ve sonuç olarak eğitim kuruluşları iki ayrı gruba ayrıldı. Bunun sonucu olarak da iki ayrı dil, iki ayrı edebiyat, iki ayrı hukuk, yani iki ayrı kültür gelişmeye başladı. Bir yanda geleneksel okullar dini dünya görüşleriyle eski teokratik düzen hizmetinde çalışıyorlar. Diğer yanda da modern okullar laik dünya görüşleriyle 19. yüzyıl burjuva demokrasisi yönündeki bir toplum düzenine yöneliyorlardı. Osmanlı Devleti'nin ciddi anlamda eğitimle ilgilenmesi, eğitim üzerinde bir devlet politikası yürütmesi ancak 18. yüzyıldaki Avrupa karşısında alınan savaş yenilgileri sonucunda gündeme gelmiştir. Bu yenilgiler sonucunda 3. Selim'in başlattığı Nizam-ı Cedid adıyla başlattığı reform hareketleri temelde askeri yenilenmeyi hedef almıştı. Bu nedenle padişah talim ve eğitim alanındaki gereksinimini yabancı subayları danışman ve eğitimci olarak davet etmek suretiyle karşılamaya çalıştı. Bu eğitmen ve danışmanlarla amaç çağın gereklerine uygun nitelikli askeri yapılanmayı oluşturmaktı. Bunun için askeri eğitim veren kurumların modernizasyonu hedef alındı. Avrupa karşısında yenilgilerle oluşan geri kalmışlık fikrinin üstesinden gelmek için oluşturulan bu askeri okullarla birlikte ilk defa eğitim bir devlet politikası içinde geliştirilmek için yer aldı. Bu süreç içerisinde devlet politikaları eğitimi toplum içinde de yaygınlaştırmayı hedef edinmekle birlikte asıl hedef ordunun modernleşmesi için gerekli olan donanımı sağlamaktı. Bu anlamda ilk askeri deniz okulu olan Mühendishane-i Bahri Hümayun 1773'te askeri kara harp okulu ve haritacılık okulu olan Mühendishane-i Berri Hümayun 1793'te askeri tıp okulu olan Tıphane-i Amire ve Cerrahane-i Mamure 1826'da Mehterhane yerine açılan Mızıkai Hümayun Mektebi 1834'te açılmıştır. Bu okulların açılış sürelerinin uzun zaman aralığına yayılmış olması bir taraftan devlet içindeki yenileşme hareketlerinin sıkıntılarına dikkat çekerken diğer yandan modernleşme sürecinin uzun bir döneme yayıldığının göstergesi olmuştur. Osmanlı Devleti'nde eğitim uzun yıllar kendi içinde kademelere ayrılan medreselerle yönetici zümrelerin yetiştirilmesinde kullanılan Enderun Mektebi aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Bu mektep dışında devletin eğitimle olan bağı oldukça sınırlı olmuş. Ülke içindeki okulların açılıp işletilmesi dinsel örgütlenmeler paralelinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de Cumhuriyet dönemi eğitim sistemi. Türkiye toplumu 18. yüzyıldan beri sürekli batılılaşma çabaları içinde bulunmakta. Ama bugün bile hala sağlam bir metoda sahip görünmemekte ve model arayışlarını sürdürmektedir. Türkiye eğitim sistemi bugünkü ana şeklini 1. Dünya Savaşı sonunda 1923-1930 yılları arasındaki Cumhuriyet reformları çerçevesi içinde kazanmış ve günümüze kadar da önemli bir değişikliğe uğramaksızın gelişimine devam etmiştir. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte yapısını kazanan bugünkü okul sistemi ayrı bir sosyal, ekonomik, politik ve kültürel düzende bulunan Osmanlı İmparatorluğu'nun geleneksel eğitim sisteminden tamamen farklıdır. Eğitimde Atatürk'ün uyguladığı reformlarda bir Fransız ihtilali havası ve Fransız aydınlanmacı düşünce atmosferi kendini açıkça gösterir. Eğitim alanındaki yenilenme, Fransız ihtilali düşünürlerinin ve özellikle Condorcet'in ilkelerinin gerçekleştirilmesi şeklinde kendini göstermektedir. Demokratik bir milli eğitim sistemi, laik bir eğitim ve bütün kademelerinde parasız bir öğretim. Cumhuriyet tarihi boyunca eğitim, çağı yakalama ve modernleşme hedeflerini gerçekleştirme aracı olarak her zaman ağırlıklı bir yer tutmuştur. Bu sürecin doğal bir uzantısı olarak modernleşme ve çağı yakalamak adına eğitim sisteminde sürekli olarak yenilikler ve değişiklikler öngörülmüştür. Ancak Türkiye'deki eğitim sisteminin yapı ve işleyişindeki değişiklik girişimleri genellikle bütüncül olmaktan uzak politik yaklaşımlarla ve kısa dönemli sorunların zorlamasıyla yapılıyor görüntüsü vermektedir. Bu girişimler çoğu zaman bürokrasinin ve siyasetin gölgesinden kurtulamamakta ve güçlü, uzun vadeli, bilimsel dayanakları ve hedefleri olan bir felsefenin eksikliği her zaman gözlenmektedir. Türkiye eğitim sistemine eğitimci profesyoneller ve akademisyenler yerine bürokratik mekanizmalar ve siyasetçilerin arzuları damgasını vurmuştur. Cumhuriyet sonrası dönemde toplumsal yapıda meydana gelen ekonomik, politik ve kültürel reformlara paralel olarak eğitim kurumlarının yapı ve programları ekonomik kalkınma ve çağdaşlaşma aracı olarak düzenlenmiştir. Cumhuriyet döneminin özellikle ilk yılları boyunca modernleşmeci bir yaklaşımla yeni toplumsal yapının yaratılması ve bu toplumsal yapıya uygun bireylerin yetiştirilmesi için eğitime merkezi bir rol yüklenmiştir. Cumhuriyet kadroları ve Atatürk, Türkiye'yi modernleştirmek ve Batı ülkeleri standartlarına taşımak için politik, toplumsal ve kültürel alanda birçok köklü reformları gerçekleştirmiştir. Bunların en önemlisi kuşkusuz laikliğin kabul edilerek dinin sadece devlet işlerinin değil toplumsal ve kültürel hayatın da dışında bırakılmasıdır. Medeni kanunun kabulü, alfabenin değiştirilmesi, şapka kanunu ve diğer reformlar Türk toplumunu her alanda topyekün değiştirmeyi amaçlamıştır. Bu reformların amacı Batı standartlarına göre belirlenmiş yeni kurumlar, yeni değerler ve yeni bir Türk yaratmaktı. Bu reformların amacını Karpat şöyle ifade etmektedir. Atatürk devrimlerinin asıl amacı Türk toplumunun geleneksel, duygusal ve örflere dayanan yaşam biçimini rasyonel, modern fikirlerle değiştirerek modernleştirmektir. Cumhuriyet rejiminin yetiştirmek istediği birey, bütün sorunlara entelektüel ve objektif olarak yaklaşan rasyonalist, geleneksellikten uzak ve laik bir kişi olacaktı. Köklü toplumsal değişim ve dönüşüm yaşayan başka toplumlarda olduğu gibi Türkiye'de de ulusal devlet kurma sürecinde yeni toplumu yaratmak ve yaratılan yeni toplumun gereksinimlerine ve değerlerine uygun yeni insanı yetiştirmek için eğitime çok merkezi bir rol biçilmiştir. Eğitimden bir yandan yeni topluma uygun ve rejimi güçlendirecek insan yetiştirmesi beklenirken, diğer yandan da ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirme görevi beklenmektedir. Cumhuriyet döneminde eğitim alanında yapılan yenilikler, kuşkusuz politik, toplumsal ve ekonomik alanda gerçekleştirilen radikal reformlara ve hakim ideolojiye paralel olarak gerçekleştirildi. Eğitim ya da okullar 1923-1946 yılları arasındaki dönemde Kemalist politika, toplumsal ve kültürel dönüşümün temel taşları oldu. Yeni bir rejimin kurulmasında, yeni bir toplumsal düzenin oluşturulmasında, yeni bir değerler sisteminin yerleştirilmesinde, ulusal bilincin uyandırılmasında ve gerekli ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesinde Atatürk ve Cumhuriyet kadroları en büyük sorumluluğu eğitime vermiş ve okulları en güçlü değişim mekanizmaları olarak görmüştür. Dolayısıyla Cumhuriyet döneminin başlangıcından itibaren eğitimden bir yandan yeni topluma uygun ve rejimi güçlendirecek insan yetiştirme görevi beklenirken, diğer yandan özellikle kapitalizmin giderek güçlenmesiyle ekonomik amaçlara hizmet edecek insan gücü yetiştirmek eğitimin temel işlevi haline gelmiştir. Eğitim Cumhuriyet dönemi boyunca ulusal bilinçlenmenin en önemli aracı olarak düşünülmüştür. Okulları, öğretmenleri program ve yapılarıyla eğitim sistemi ulusal, laik ve demokratik bir özü gerçekleştirecekti. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için Türk eğitim sisteminde ve programlarda köklü değişikliklere gidildi. İlk olarak 3 Mart 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile mektep, medrese şeklinde ikili yapıya son verildi. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, dini ve laik eğitim veren eğitim kurumları arasındaki ikiliği ortadan kaldırırken, aynı zamanda Müslümanlar, Müslüman olmayan yerli azınlıklar ve yabancılar tarafından açılıp işletilen okullar arasındaki çoklu eğitim otoritesini de ortadan kaldırarak bütün okulların marif vekaletine bağlamıştır. Bu birleşik, modern, laik ve milli bir eğitim sisteminin oluşturulması için atılan çok önemli bir adımdı. Böylece diğer kurum ve kuruluşlara ait bütün eğitim kurumları Maarif Mekaletine, yani bugünkü adıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Bunlara askeri okullar da dahildi. Ancak 22 Nisan 1925 yılında çıkarılan bir kararname ile askeri okullar Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Bunların yanı sıra Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte tüm dini okullar feshedildi ve bunların yerine İstanbul'da İlahiyat Fakültesi ve tüm ülke çapında İmam Hatip okulları kurulması kararlaştırıldı. Buradaki amaç, dini eğitimin devlet kontrolü dışındaki yapısının devlet kontrolüne alınmasıydı. Ancak bu durum kanunun ilk yıllarında geçerli olsa da daha sonra bu ideal gerçekleştirilemedi. Tevhid-i Tedrisat, İslam medeniyeti ve kültürünün bin yıllık eğitim kurumları olan medreselerin kapatılmasını amaçlayan Türkçü, Batıcı siyasetin hedefine ulaşması için yasal bir dayanak olmaktan öteye gidemedi. Bundan sonra yeni neslin eğitimi ortak değerler ve ortak idealler üzerine kurulacaktı. Bu nedenle bu kanunu hazırlayanlar 1924 yılından itibaren yeni eğitim sistemi artık bir millet yetiştirecektir demişlerdir. Bu karar bölgesel, etnik, aşirete bağlı ve konuşulan dil farklılıklarına dayanan, kendini öncelikle milli değil İslami kimlikle tanımlayan toplulukların olduğu bir ülkede milli bir devletin kurulması açısından oldukça önemliydi. Türkiye'nin değişim sürecinde oldukça önemli yerleri olan eğitim reformları 1923-1946 yılları arasında hızla devam etmiştir. Örneğin Türk eğitimini yenileştirmek ve geliştirmek için yabancı uzmanlar değişik aralıklarla Türkiye'ye gelmişlerdir. Atatürk'ün önderliğinde 1928 yılında Latin kökenli alfabenin kabul edilmesiyle birlikte açılan millet mektepleri Türkiye'nin her köşesine yayılarak okur yazarlık oranının hızla arttırılmasına çalışılmıştır. Yine 1937 yılında kurulan köy enstitüleri sadece köy öğretmeni yetiştirmekle kalmamış, köyün toplumsal, kültürel ve ekonomik değişim ve kalkınma sürecinde önemli rol oynayan aydın kitlenin yetiştirilmesinde önemli bir görev üstlenmişlerdir. İlk öğretimin tüm ülkede yaygınlaştırılmasını amaçlayan ve buna bağlı olarak biçimsel düzenlemelere giden 22 Mart 1926 tarihli kanun, şehir ve köy okullarını ayrıştırmış ve köy okullarına ayrıca bir önem vermiştir. Bununla birlikte köy okullarına ağırlık verilmesinin en önemli göstergesi olan köy enstitüleri 17 Mayıs 1940 tarihli kanunla kurulmuştur. Kentlere uzak olan kırsallara kurulan bu okulların temel amacı kendi döngüsünü oluşturacak köy okulları yaratmak ve bunlar için öğretmen yetiştirmek olmuştur. Bu okullarda köy yaşamı için gerekli olan teknik bilgiler ve klasik olarak ilk öğretim müfredatı beraber verilmiştir. Böylece bir yandan bütün topluma aynı düzlemde ideolojik yönlendirme yapılmış ve modern üretim süreçlerine ait bilgiler de bu okullarda verilmiştir. 1954 yılında kapanana kadar bu okullarda toplam 15 bin öğretmen yetişmiş ve köy okullarında eğitim vermeye başlamıştır. Bu sonuçlar göz önüne alındığında devlet ideolojisinin taşınması ve yaygınlaştırılması adına çok önemli görevler üstlenmiş ve ideolojinin maddi gerçekliğini kırsal alana yaymak adına önemli gelişmelerin kaydedilmesi sağlanmıştır. Bu perspektifin ideolojik söylem alanı ise dönemin Eğitim Bakanı tarafından dile getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti her köyde bir öğretmen bulunduracaktır. Bu yolda büyük aşamalar yapılacağına içtenlikle inanılmalıdır. Günün birinde bir Maarif vekili çıkar da Türkiye'nin her köyünde öğretmen var, her köyde tedrisatın yapılması için bütün imkanlar tamamdır derse, mektep çağındaki bütün çocuklar mecburi öğrenim görüyorlarsa, o zaman Cumhuriyet'in çizdiği hedeflere varılmıştır. Türk köylüsü o kadar dirilmiştir ki onun okumak isteyen çocuklarını okutmaktan hiçbir hükümet kaçınmayacaktır. Türkiye'de eğitim planlamasının 1963-2005 yılları arasındaki dönemde geçirdiği yaklaşık 40 yıllık dönemde eğitim anlayışında önemli bir değişme olmadığı, eğitimin kalkınma planının ekonomik hedeflerine ulaşmasında bir araç olarak ele alındığı ve eğitim sisteminin buna göre planlandığı saptanmıştır. Eğitim planlanmasına yön veren bu yaklaşımın eğitim sisteminin ekonomik bir çerçeveye daraltılmasına, özellikle içerik ve yaygınlaşma açılarından eğitimin olası gelişmesine engel olmasına yol açtığı söylenebilir. Eğitimin bireyi özgürleştirici bir içeriğe kavuşması ve tüm nüfusa yaygınlaştırılabilmesi için eğitim planlaması çalışmalarının iktisadi rasyonaliteyi temel alan bir yönlendirmeden kurtarılması ve eğitim hakkı temelinde örgütlenmesi gerektiğini söylemek olanaklıdır.